Meclis gündemi. Sevgili dinleyenlerimiz, Meclis Gündemi programından 90. kez sizlere sesleniyoruz. Programı spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran birlikte hazırladık. Program danışmanımız Hakkı Kurban. Sesimizi sizlere Ali Serin ulaştırıyor. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Go1. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Kit Komisyonları üyesi, FETÖ'nün darbe girişimini araştırma komisyonu üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Avukat Zekeriya Birkan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle de programımıza konuk yaptığınız için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Ve gazeteci Hakkı Kurban, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza. Biraz sonra Sayın Birkan'la güncel gelişmeleri değerlendireceğiz. Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü. Avukatlar Günü'nü konuşacağız. Avukatlar Günü'nüz de kutlu olsun
Sayın Çok Birkan. Teşekkür ediyorum. Yani benim için iyi bir sürpriz oldu. 5 Nisan Avukatlar Günü'nde Türkiye'nin ve hatta bölgenin, dünyanın da sayılı haber kanallarından olan TRT'nin Sesi Radyosu da konuk olmak. Ben hem yaklaşık 25 yıllık bir avukat, sadece avukatlığın yanında aynı zamanda avukat olarak değil, aynı zamanda da Bursa Barosu'nun 25. dönem başkanlığını yapmış olarak bir meslek örgütünün başında bulunmuş olarak bizatihi avukatların hem mesleki olarak yaparken hem de yönetici olarak da meslektaşlarımızın seçimiyle birlikte onlara hizmet etme imkanı bulduk. O anlamda böyle bir fırsat verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz.
Sürpriz oldu. Evet. Ben de sizin aracılığınızla bizleri dinleyen tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum. Onlara meslekleri boyunca, ömürleri boyunca iyi bir meslek yaşamı ve sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum.
Efendim, biz detaylı bir şekilde evet katılıyoruz bu dileklerinize. Detaylı bir şekilde programın ilerleyen dakikalarında bu konuyu da konuşacağız. İnşallah. Ve siyasetteki gelişmeleri de, iç siyasetteki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Ama öncelikle Hakkı Kurban, Nisan ayının ilk haftasında milletvekillerinin ajandasında hangi başlıklar öne çıkıyor, ona bakalım.
Evet, gündem yoğun. Genel kuruldan başlayalım. Genel kurulda uluslararası bazı sözleşmelerle ilgili tasarılar gündemde. Dünden itibaren bu konu tartışıldı genel kurulda. Özellikle AK Parti'nin bir önerisi oldu, grup önerisi ve bu öneriye göre de tasarıların görüşmeleri sırasında hem grup hem de hükümet adına konuşmaların 5 dakika olması, milletvekillerinin de 3'er dakikalık söz alması konusunda bir öneri getirildi. Ancak muhalefet partilerinden, özellikle CHP ve HDP'den buna yönelik eleştiriler gelince ortam gerildi. CHP'lilerin sıra kapaklarına vurmasıyla birlikte bir gerginlik yaşandı. Tabii bu esnada özellikle mecliste oturumu yöneten Mithat Sancar'ın tavrı ile ilgili AK Parti'nin tepkileri oldu. Özellikle Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, meclis başkanlığının size verdiği görevi ihlal ediyorsunuz. Sizinle birlikte meclisin çalışmasının sağlıklı devam etmeyeceğine kanaatindeyiz. Bu nedenle hükümet ve komisyon yerine oturmayacak dedi dünkü görüşmeler sırasında. Ve bu nedenle de oturum devam etmedi ve dün kapandı. Bugün ise tekrar genel kurul açıldı ve şu sıralarda bu tasarılar gündemde görüşülmeye devam ediliyor. Komisyonların gündemine bakacak olursak, Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerini araştırma komisyonu var mecliste. Bu konu araştırılıyor ve dün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bu toplantıya katıldılar ve ayrı ayrı sunumlar yaptılar. Özellikle birkaç cümleyle aktaralım. Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spora yapılan 1 liralık yatırım 5 lira olarak geri dönüyor dedi ve gençlere bu konuda yapılacak özellikle tesisler konusundaki yatırımlarla birlikte hem madde bağımlılığıyla mücadelenin güç kazanacağını söyledi hem de bunun geri dönüşümünün çok daha güçlü olacağını vurguladı. bu konuda sivil toplum örgütlerinden de destek verilmesini istedi. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun değerlendirmelerinde de özellikle Türkiye'nin uyuşturucu madde yakalamaları ile ilgili ne tür bir çaba içerisinde olduğunu aktardı ve bu konuda Avrupa ülkelerinden çok daha iyi düzeyde yakalamaların gerçekleştiğini dile getirdi ve özellikle son dönemde Avrupa'daki eroinle ilgili mücadelenin önemine dikkat çekti. Bu konuda Avrupa ülkelerinin de gerek çalışmaları yapması gerektiğini bildirdi. Bunun yanı sıra KİT komisyonu ki Sayın Birkan da komisyonun üyelerinden biri denetimlerine devam ediyor. Dün Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'yla Sümer Holding'in iştirakleri değerlendirildi ve 2015-2016 yılı hesapları gözden geçirildi. Bugün de çalışmalar devam ediyor. Bir yandan Eti Maden işletmeleri, diğer yandan da Karadeniz Bakır işletmelerinin yine 2015 ve 2016 yıllarının hesapları denetleniyor. Onlarla ilgili gelişmeler gözden geçiriliyor. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda arazi toplaştırılması için son derece önemli bir düzenleme görüşülüyor. Bunun altını çizelim. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de Fransa'da dün Dışişleri Komisyonu'ndaydı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili gelişmeleri milletvekillerine anlattı. Özellikle vize serbestliği ki dinleyenlerimiz de çok yakından takip ediyorlar gelişmeleri. Bir kriz yaşanıyor Avrupa Birliği ile ilgili. Bununla ilgili son bilgiyi aktardı ve Türkiye'nin verdiği öneriler çerçevesinde teknik bir heyetin bu ay içerisinde Türkiye'ye geleceğini ve Avrupa Birliği'nde konuyla ilgili görüşlerini Türkiye'ye aktaracağını söyledi. Elbette bunlar rutin gündem maddeleri dilek. Milletvekillerinin özel gündemi var. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı. Tarihi bir törendi ve 2023 yılında ilk reaktör hizmete girecek. Bu tören yakından takip edildi. Şüphesiz dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla tarihi bir zirve yapıldı ve Suriye'nin geleceği konusunda önemli mesajlar verildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi deklarasyona yansıtıldı. Bunlar da şüphesiz milletvekillerinin öncelikli gündem maddeleri arasındaydı.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban. Tabii meclis oldukça yoğun bir tempo içerisinde çalışıyor, çalışmaya da devam edecek. Biz de teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için Sayın Birkan. Şimdi AK Parti Bursa Milletvekili Avukat Zekeriya Birkan stüdyomuzda. Ama Bursa milletvekilisiniz. Trabzon Çaykara doğumlusunuz.
Evet.
Trabzonlu dinleyicilerimiz bizi buradan dinliyorlar. Evet, yurt dışında yaşayan. Fakat Ankara Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Akademisi'nde eğitiminiz başladı. Sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam ettiniz ve orayı bitirdikten sonra da İş yaşamınızı Bursa'da yoğunlaştırdınız. Hukuki Araştırmalar Derneği Bursa Şubesi Kurucu Başkanlığı yaptınız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda hukuk danışmanlığı görevleriniz var. Biraz önce siz de söylemiştiniz, Bursa Barosu Başkanlığınız var. Halen de Bursa Milletvekili olarak Bursa'ya ve Türkiye'ye hizmet ediyorsunuz.
Evet, biraz hızlı yaşadık herhalde. tabii biz Trabzon doğumluyum ben. Çaykara nüfusumuzun kayıtlı olduğu yer, doğduğumuz yer ama Of'ta büyüdük. İlkokulumuzu orada bitirdik. Sonra babamın inşaatçı, müteahhit olması hasebiyle Ankara'ya geldik biz. Ortaokul, liseyi Ankara'da okudum. Yani şu an meclisteyiz ama çok yabancı değil bize. Tabii gençliğimiz, çocukluğumuz burada geçti. Liseden sonra da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Akademisi'nde okudum. 2 yıl. 3. sınıfa geçtiğim yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak oraya devam ettim. Ama bir parantez açmak istiyorum. Ben bu avukatlık gündemiyle de alakalı olacağına inandığım için bunu başka yerlerde de söyledim. Ben iyi ki Sosyal Hizmetler Akademisi'nde okumuşum. Bir tek eksiğim orada yabancı dil öğrenme noktasında. O yıl kaldırılmıştı hazırlık ama o da olsaydı çok iyi olacaktı. Çünkü Sosyal Hizmetler Akademisi'nde almış olduğum derslerde gerçekten avukatlık hayatım boyunca, siyasi hayatım boyunca ve kendi yaşamım boyunca çok faydalandığım bilgiler oldu. Özellikle sosyal psikoloji, sosyoloji, gelişim psikolojisi, çocuk psikolojisi, ergenlik psikolojisi, normal dışı davranışlar. Yani Buna benzer mesela antropoloji, sosyal antropoloji dersleri gördük biz. Gerçekten avukatlık hayatına da girişince bunların hiçbir tanesi hukuk fakültelerinde verilmiyor. Geçen yıl...
İnsana dair çünkü onlar, evet, aslında. Hepsi size söyledikleri.
Bizim mutlaka hukuk fakültelerinden önce bir üniversite bitirdikten sonra hukuk fakültesine öğrencilerimizin devam etmesi lazım. Yani bir nevi hukuk fakültelerinin lisans üstü olması lazım. Bunu ben daha önceki dönem Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken, bu yıl değil bir önceki yıl 2016 yılında kürsüden söyledim. Bunu çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Şimdi biz hukuk fakültesini bitiriyoruz. Hayata atılıyoruz. Ama gerçekte toplumda karşılaştığımız, hayatta karşılaştığımız olaylarla ilgili fakültedeki görmüş olduğumuz dersler arasında teori pratik noktasında ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Tamamen insanla uğraşan bir mesleğimiz var. Ama insan psikolojisiyle ilgili çok bir altyapımız yok.
Evet.
Toplumla var, yine onunla ilgili de yok. Mutlaka özellikle bugün 5 Nisan Avukatlar Günü olması hasebiyle de bunu daha önceki adalet bakanlarımız not ettiler. Ama tabii bu bir kapsamlı bir reform. Yani hukuk fakültesinden şimdi 21 yaşında bir arkadaşımız mezun oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani 22 yaşında avukatlık hayatına başlıyoruz. 22 yaşında hakimlik, savcılık hayatına başlıyoruz. Allah'a şükür ki bizim iktidarımızda bu şey biraz daha, çünkü eğitim artırılınca biraz daha şey yaptı.
Yaş olarak ilerledi.
Evet. Ben bunu çok önemsiyorum. Arkasından da İstanbul Hukuk'a geçtik. İşte hukuk fakültesini bitirdik. Sonra da Bursa'ya yerleştik. Orada da yıllarca siyasetin içinde olduk. Gerçi siz sormadınız ama ben kendim bir anda konuyu değiştirdim.
O zaman şöyle, evet, hani avukatlık günüyle başlamışken o zaman onunla devam edelim. Aslında hani bizim Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili düşüncelerinizi öğrenmek gibi bir niyetimiz, evet, var başlangıçta, ama avukatlıkla devam edelim. Bundan sonra harekatla ilgili, evet, görüşlerinizi, evet, alırız.
Sayın Birkan, farklı coğrafyalarda, farklı kentlerde oraların sosyal dokularını yaşayarak hazmetmiş biri. Dolayısıyla o insanları da çok iyi biliyor. Mesleki anlamda da bunun faydalarını gördüğünü söylüyor. Peki, evet, efendim 5 Nisan Avukatlar Günü sizin için ne anlam ifade ediyor? Çünkü siz baro başkanlığı da yapan bir isimsiniz.
Evet, avukatlık müessesesi çok önemli bir müessese. Yani ülkenin demokrasi noktasında, temel hak ve hürriyetler noktasında olmazsa olmaz bir müesseselerinden bir tanesi. Çünkü eğer bir ülkede avukat tutabiliyorsanız ve sizi avukat savunabiliyorsa, bu ülkelerin demokratik anlamda bir üst sınıfta olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bizim ülkemizde de gerçekten avukatlık mesleği oturmuş bir meslek. Yani şu anda en eski baro İstanbul Barosu. Tahminim 115. yıllarını yaşıyor. Sonradan biz ikinci olarak da Bursa Barosu geliyor. Hakikaten gelenekleri olan meslek kuruluşları. Bütün ülkedeki dalgalanmalara, siyasi çalkantılara, ki Bursa Barosu'nun işgal dönemleri de vardır. Bursa şehrinin işgal dönemlerinde de her daim haktan yana, doğrudan yana insanların savunmasını üstlenmiş olan meslektaşlarımız olmuştur, mesleğimiz olmuştur. Ben o anlamda bu meslekte emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü avukatlık mesleği her ne kadar hani parasal anlamda parasal karşılığı olan bir meslek olsak da bir kamu mesleği.
Tabii.
Gerçekten zor bir meslek, yıpratıcı bir meslek. İnsanlarla uğraşıyorsunuz, nizalı, çekişmeli ve toplumun görmek istemediği ya da spesifik olan konularla meşgul oluyorsunuz. O anlamda da gerçekten psikolojik olarak da yıpratıcı bir meslek.
Ne gibi sıkıntıları var avukatlık camiasının? Yani hem bir avukat hem de Anayasa, evet, Komisyonu üyesi olarak buna cevap vermenizi isteyeceğiz.
Şu andaki bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi meslektaşlarımızın yetişme şartları. Özellikle son yıllarda üniversitelerin, özellikle de vakıf yani özel üniversitelerin atmasıyla beraber en kolay da hukuk fakültelerinin kurulması ve muazzam bir talep olması sebebiyle hemen hemen her üniversitenin bir hukuk fakültesi var. Tabii şu anda her hukuk fakültesinde aynı hocalar yok. Yani dahası şu anda Türkiye'de ceza hukukunda olsun, diğer birçok hukuk dalında olsun hocalarımız parmakta sayılacak kadar az. Bu anlamda yetişme noktasında ciddi bir sıkıntımız var. Biri bu. İkincisi, bu mesleğin kamusal yanında ticari olması hasebiyle birçok gelen, mezun olan meslektaşımız direkt mesleğe giriyor. Bu da var olan ekonomik pastanın bölünmesine neden oluyor. Öbür taraftan yine bana göre şu anda barolar ve barolar birliği bu haliyle devam etmesi mümkün olmayan birlikler ve kurulumlar. Mutlaka bunların yeniden düzenlenmesi gerekiyor.
Çünkü bu konuda bir hazırlık var galiba.
Yani bu konuyla ilgili zaten çalışmalar her dönem sıcak yapılıyordur. Ama yani baroların mevcut haliyle gitmesi mümkün değil. Yani barolar özellikle meslektaşlarımızın sorunlarını çözüm ya da onlara yeni çözüm önerileri sunma noktasından çok maalesef yönetimi kim kazanmışsa onların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda bir manivela olarak kullanılıyor. Bu doğru değil. Yani bizim önce meslektaşlarımızın sorunları, tabii ki ülkemizin sorunlarından ayrı değil. Yani ben sadece ülkemizin sorunlarını bir tarafa koyup da meslektaşlarımızın sorunlarıyla uğraşmak yerine böyle bir önerim de yok. Ama barolar ve barolar birliği siyasi partilerin arka bahçesi ya da siyasi muhalefetin ana bahçesi olmamaları lazım. Ben böyle düşünüyorum. Hukukun üstünlüğünün evrensel anlamda demokratik ve insan hakları değerlerinin savunulduğu kurumlar olması lazım. Tabii bu barolardaki en önemli sorunlardan bir tanesi de baroların seçim usulüyle alakalı. Yani bunlarda liste usulü seçim yapılıyor. Yapılan listede de mesela ben Bursa Barosu Başkanlığım olduğum dönemde Türkiye'de olmayan bir usul oldu. Benim yönetim kurulum farklı bir listedendi. Ben tek başıma başkan olarak ayrı listedendim ama uyum içinde çalıştık biz. Yani ama daha sonraki seçimde oyların %49'unu almış olmamıza rağmen benim listemden hiçbir arkadaş yönetime giremedi. Yani baronun %50'ye yakın, %49 küsür oy vermiş olan, temsil eden arkadaşlarımızın hiçbirisi baro yönetimlerinde ve kurullarında yer alamadı. Aynı yansımada Barolar Birliği'nde oldu. Yani şu anda Barolar Birliği İstanbul ve Ankara Barosu. Bilemediniz İstanbul'da İzmir Barosu'nun söylemine oturuyor. Bu doğru değil. Barolar Birliği'nin bu haliyle ileriye doğru gitmesi, özellikle mesleğimizi temsil noktasında, sorunlarını çözüm noktasında ben bunu götürebilecekleri kanaatinde değilim. Tabii ben hukukçuların, meslektaşlarımın, baro başkanlarımın, ben de siyasiyim. Yani hiçbir zaman da siyasi kimliğimi saklamadım. Baro başkanı olduğumda da bir siyasi partiden, hem de Refah Partisi'nden, Fazilet Partisi'nden, ilçe başkanlıklarından gelerek baro başkanı oldum. Mutlaka siyasi görüşleri olacaklardır. Ama Türkiye'de anayasayla kurulmuş olan bu tür kurumların maalesef başındakiler meslekten ve o kurumların sorunlarıyla ilgili olsun, perspektifiyle ilgili olsun, çözüm ve ülkedeki o konuyla ilgili bakış açılarından çok bu kurumları siyasi muhalefet yapmak için birer basamak olarak kullanıyorlar. Bu doğru değil yani. Evet. Bunu değiştirmemiz lazım. Evet.
Bunun daha da ötesi yaşandı efendim. 15 Temmuz FETÖ girişiminin ardından, darbe girişiminin ardından ve onun öncesinde aslında bu tür yapıların avukatlık camiasında ne kadar olumsuz etkilediğine şahit olduk. O nasıl yansıdı o süreç? Avukatları ne ölçüde etkiledi? Hem darbe girişimi öncesi gelişmeler hem de sonrası.
Şimdi FETÖ terör örgütü yani sadece Türkiye'de bir alanda örgütlenmedi. Aynı zamanda avukatlar noktasında da,
o bir ayağı,
hukuk noktasında da şeyleri var. Tabii ki bu anlamda da ciddi zararları oldu. Özellikle yargı noktasında. Ama şu anda 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle tabii ki ben özellikle hem barolarımızın hem baro başkanlıklarının, baro yönetimlerinin hem de meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında gerçekten oturup, yani sadece hükümetten değil bizim de katkı koymamız gerekiyor, ama koyacağımız katkının da herkesin hak ve hukukunu, avukatların mesleğini, avukatların hakkını ve ülkemizin de özellikle çıkaracağımız kanun açısından gerçeklerini öngörecek şekilde yapılması, çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii avukatlık, söyledim, zor bir meslek. Ve birçok meslektaşımız bu zor mesleği, evet, yerine getiriyor.
Bu arada Sayın Birkan, FETÖ davaları da sürüyor. Evet. Siz sıkı takip ettiniz. Evet. Onu da soralım. Ne aşamada, yani son durum nedir?
Şimdi 15 Temmuz alçak FETÖ girişimini, darbesini. Ya, bu darbe falan değil, bu bir işgal girişimi. Yani evet. Türkiye'nin işgal edilmesi bir iç savaş provasıydı. Çok şükür. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Başbakanımız ve gerçekten yani hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz şehitlerimiz, gazilerimizin muazzam direnişiyle biz bu darbe girişimini püskürttük. Sadece bu darbe girişimini değil, aynı zamanda Türk toplumunda ve ülkemizle ilgili olarak ileride vesayet odaklarını, yani bizim hem kamu kurumlarımızın şu ya da bu kesimini bir şekilde kullanıp bu milletin istemediği, milletin iradesinin ötesinde bir vesayet yönetimi sergileyecek olan bütün güçleri püskürttük. Evet. Ve bunun sonunda da bu darbeye kalkışan ve darbeyle ilişik içinde olan, iltisaklı olanlarla ilgili yargısal süreç başladı. Özellikle burada bizim hakim ve savcılar kurulumuz gerçekten güzel bir sınav verdi. Toplandılar Anayasa Mahkememiz ve birçok yargıtayımız. Hakikaten çok kısa sürede bir nevi yargımızı felç etmek isteyen FETÖ'cü yapılanmayı hızlı bir şekilde tasfiye ettiler. Devletimizin içinde ciddi anlamda bir temizlik oldu. Ve bizzat darbeye girişime kalkışanlar ve bunların sivil, çünkü darbe sadece 3-5 tane askerin yapabileceği bir organizasyon değil. Bunların aynı zamanda sivil ayakları da var. Bunlarla beraber hepsini şu anda püskürttük. Adalete teslim ettik. Tabii yargılamaları devam ediyor. Ama bizde adalet, bazıları işte niye bugün çıkmadı, niye şey, ama çünkü gerçekten milletimizde inanılmaz ve onulmaz bir yara açtılar. Ben duruşmalara gidiyorum. Gerçekten duruşmaları yürüten hakim ve savcılarımızı tebrik etmek lazım. Çünkü çok profesyonelce provoke etmeye çalışıyorlar. Hakaret ediyorlar. Hakimlerin, savcıların, müştekilerin, müdahillerin, şehit yakınlarımızda alaya alarak gerçekten bütün süreci zehirlemeye çalışıyorlar. Ama yargılamalar gerçekten hukuka uygun olarak devam ediyor. Ve birçok dava sonuçlandı. Hak ettikleri cezayı aldılar. Tabii bazılarının temiz aşaması var. Yani biz burada suçluların ceza almasını istiyoruz. Eğer gerçekten ya temiz aşamaları da bitmediği için, bunların içinde de olası temizde incelemesi yapıldıktan sonra ancak biz suçlularını kesin olarak belirleneceği için bekleyeceğiz. Ama şu anda yargı aşamaları devam ediyor. Hem ülkemizin birçok ilinde, ama asıl önemli davalarımız da Sincan'da ve İstanbul Silivri'de devam ediyor. Biz de milletvekili arkadaşlarımızla beraber kurmuş olduğumuz kısım kısım gruplarla birçok davayı 10'ar kişilik, 20'şer kişilik gruplar halinde devamlı olarak izliyoruz. Çünkü bu aynı zamanda anayasal düzene, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve bize karşı da yapılan bir darbe olduğu için biz de bunun takipçisiyiz.
Terör olayı aslında, değil mi? Yapılan, ülkemize yapılan bir işgal girişimi, bir terör. Terör sadece hani bizde değil, dünyanın her bir tarafında, özellikle de Suriye'de. İsterseniz Zeytin Dalı Harekatı'yla girelim. Evet. Şöyle ne düşünüyorsunuz, son durum nedir Zeytin Dalı Harekatı'nda? Afrin temizlendi terör gruplarından, unsurlarından. Şimdi tabii değişik yerlere gidiş söz konusu olabilecek.
Evet. Şimdi Türkiye nev zuhur bir ülke değil. Yani biz sınırları işte Scholes Picot'ta olduğu gibi iki tane generalin oturup da bir otel odasında haritayı alıp üzerinde cetvelle çizilmiş bir sınırlara sahip ülke değiliz biz. Biz gerçekten kanla yoğrulmuş, şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş, gazilerimizin kanıyla yoğrulmuş olan bir toprak, vatan dediğimiz bir ülkenin sahibiyiz. Ve bizim ülkemiz de hakikaten, yani bunu belki biz çok sevdiğimiz için algıda seçicilik olabilir ama şöyle dünyaya baktığınız zaman çok güzel bir yerde.
Evet, öyle. Yani coğrafi konum olarak çok güzel bir yer.
Evet, ve bunun da böyle olunca da tabii bunun bir bedeli var. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Ve bizden önceki milletimiz bunun bedelini ödedi. Ve bu ülkeyi bize bıraktılar. Şimdi bizim görevimiz de, yani bunu hem bir Türk vatandaşı hem bir parlamenter olarak söylüyorum, hem de AK Parti'de siyaset yapan birisi olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın da söylemi bu yöndedir. Bizim görevimiz, bizim bunu çocuklarımıza, torunlarımıza, bize bıraktıkları gibi en ufak bir şeyine, parçasına helal getirmeden teslim etmek.
Layıkıyla
bırakabilmek. Layıkıyla bırakabilmek.
Evet.
Ve özellikle son yıllarda Irak'ın karışmasından sonra, arkasından da Suriye'nin yine aynı şekilde karışmasıyla beraber, ki orada da bir diktatörlük var, halkın taleplerini dikkate almayan, Arap Baharı ile beraber başlayan bir kalkışma var. Tabii bu kalkışmadan sonra dünyanın birçok ülkesi bu olaya müdahil oldular. Ve bu müdahilliğin neticesinde de bölgeyi dizayn etmek isteyenler, ülkemizin sınırlarında ülkemizi çevreleyecek bir şekilde, yani bizim bin yıldır coğrafyamızın bir parçası olan, ilişki içinde olduğumuz güney tarafımızı tamamen bloke edecek bir şekilde terör örgütlerinden oluşan bir yapılanmaya gittiler. Esasen bu şu an bu yapılanmanın 15 Temmuz alçak darbe girişimiyle birebir bir bağlantısı var.
Evet.
Yani bizi ekran radyoları başında dinleyen vatandaşlarımızın şunu düşünmelerini istiyorum. Düşünün ki Çukur eylemlerinin olduğu ve arkasından da Suriye sınırımızda bu yapılanmanın devam ettiği bir dönemde Türkiye'nin 15 Temmuz darbesini püskürtemediğini düşünelim. Yani ülkemiz işe dönüyor, bir işgal yapılıyor ve bir şekilde bu ülkede özellikle, çünkü biz ne olursa olsun, yani ben kendi maçımdan da partimden de bu milletten de çok eminim, asla biz işgalcilere, FETÖ'cülere ya da başka birilerine bu milletin iradesini teslim etmeyecektik. Böyle bir karışıklıkta bir oldu bittiyle burada yeni bir yapılanmaya yol açacaklardı. Biz buna müsaade etmedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve gayet de doğru bir şekilde önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık ve bunu ilk bu kuşatmayı yardık. Arkasından da yine bu terör örgütünün ve bütün Avrupa'nın, bütün bu terör örgütünü terörist olarak tanıyan, dünyadaki bizim müttefikimiz dahi dediğimiz NATO'da ve birçok Avrupa Birliği'nde birlikte olduğumuz ülkelerin maalesef gözümüzün içine bakarak bir pandomim oyunu içinde burada bir yapılanmaya gittiklerini gördük ve biz buna müsaade edilmeyeceğini söyledik. Tabii ki buradaki şey şu, sadece bu Afrin değil, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını hep birlikte dinliyoruz. Bunlar bizim için bağlayıcıdır. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa ve bedeli de ne olursa olsun, biz bu adımları atmaktan asla çekinmeyeceğiz. Afrin'de de, Fırat Kalkanı'nda da ve bundan sonraki harekatlarda da bu devam edecektir. Yani yine bu aşamada da tabii burada şey soruluyor özellikle. Efendim siz Suriye'yi toprak bütünlüğü noktasında ileri sürülüyor. Bizim zaten Cumhurbaşkanımızın ve yetkililerimizin her açıklamasında bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Bir ama bizim geleceğimizi tehdit edecek olan hiçbir oluşuma da müsaade etmeyeceğiz. Bu zaten son yapılan, bu konuda da bir gerçek daha görüldü ki Rusya, İran ve Türkiye yani bölge ülkelerinin birlikte bir araya gelerek ancak bu ateşi söndürebileceği bir sonuç olarak ortaya çıkıyor.
Evet, dün de zaten kritik bir zirve gerçekleşti efendim. Orada da hem Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması hem de terörle bundan sonra da aynı şekilde sürmesi gerektiği belirtildi. Evet. Nasıl yansır bundan sonra Suriye'deki gelişmelere bu
yani Rusya, İran çıkan kararlar? Evet. Buradaydı neler?
Bir taraftan da çünkü Amerika'nın terör örgütüne verdiği aktif desteği siz de dile getirdiniz. Fransa'nın aynı şekilde sürece girme gayretinde olduğunu görüyoruz.
Olumsuz.
Yani bu anlamda ülkeler arasında da ortak bir hareket olmadığını gözlemliyoruz Suriye konusunda. Dünkü üçlü zirveden çıkan kararlar Suriye'nin geleceğine nasıl yansır bundan sonra?
Yani aslında şu anda bizim Türkiye Batı blokuna mensup bir ülke. Biz Avrupa Birliği'nde işte müzakerelerimiz var. Aynı zamanda NATO'nun en önemli partneriyiz. Ama maalesef bizim menfaatlerimizi koruması gereken, bizimle beraber olması gereken birçok ülke bu konuda ikiyüzlülük davranıyor. Bizim terör örgütü olarak tanımalarına rağmen terör örgütleriyle sahada işbirliği yaparak bir oldu bitti bir güç oluşturmaya çalışıyor. Tabii Suriye'deki iç savaş çok kanlı bir savaş. Yani Bosna Savaşı'ndan daha zalimane, daha kanlı. Ve savaşın bitmesini değil de bitmemesini isteyen güçler var. İşte DAEŞ'in ortaya çıkması bunlar tesadüf değil. Yani birilerinin maşası. Sonra baktık ki bir yandan DAEŞ'e karşı mücadele ettiğini söyleyen müttefik olduğumuz ülkeler DAEŞ'li teröristleri gördünüz hepiniz kamyonlarla gönderdiler.
Evet, yani hala belli.
Şimdi bir sonuç olarak da varmış olduğumuz en son nokta bu savaşın, bu iç savaşın devamı ekonomik şu bu verileri bir tarafa koyuyoruz ama insanlık açısından çok üzücü. Özellikle Türkiye bu noktada inisiyatif alarak hem Rusya'yla hem İran'la ki bunlar bölge ülkeleri görüşmeler yaparak şu anda özellikle çatışmasızlık bölgeleri noktasında bazı bölgelerin kuşatma altında olan bölgelerin karşılıklı olarak tahliyesi noktasında bazı yerlerde işte güvenliğin sağlanması noktasında bir çalışmaya girdiler ve bu birkaç toplantı oldu. Tahminim önümüzdeki günlerde de İran'da yapılacak olan bir zirve var. Adım adım aşama aşama ateşkes arkasından da Suriye'deki Suriye'nin geleceğini Suriyelilerin belirleyeceği bir ortama doğru gidiyor bu iş. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani bölge ülkelerinin kendi bölgelerindeki bir sorunu çözme noktasındaki birliğini ki bu tüm zehirlemelere rağmen süreci zehirleme noktasında işte birçok olay da atlattık. İşte düşünün ki Rusya Büyükelçisi'nin öldürülmesinden evet. Tutun da birçok noktada badireyi atlatmamıza rağmen çok şükür iyi gidiyor. Ben çok umutluyum bu süreçten. Yani ben bu masumların özellikle kanının bu kadar dökülmüş olması hepimizi hem insan olarak hem aynı bölgenin insanı olarak üzmektedir. Ben inşallah Suriye'de kanın durmasını temenni ediyorum. Zaten Türkiye'nin politikası da hiçbir devletin yapamadığını yapan bir politikadır. Biz dünyada bakın bugün sabah haberlerde dikkatinizi çekmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Fransa'yı uyardı.
Evet.
Ne için uyardı? Lütfen diyor. Göçmenlere su, hijyen ve tuvalet ihtiyaçlarını giderecek ve barınacak imkanları verin diyor ya. Su verin diyor ya. Su. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Fransa hükümetini uyarıyor. Göçmenlere su verin diye. Kaç tane göçmen var? Bizim Hatay'daki ya da Antep'teki küçük bir kamptaki göçmen sayısı kadar göçmen var. Ve Fransa bugün dünyanın en zengin ülkelerinden ve en gelişmiş ülkelerinden ve kendini en demokratik, en insan hakları savunucusu ilan eden ülkelerden bir tanesi. Ama biz 3,5-4 milyon yani diğer Irak'tan, Afganistan'dan ve çatışma bölgelerinden kaçak gelen mültecileri de saydığımız zaman 4 milyon mülteciyi bu ülkede yaklaşık 6-7 yıldır barındırıyoruz, bağrımıza basıyoruz, birlikte yaşıyoruz. Yani bugün Avrupa'daki ülkelerin yarısından fazlasının nüfusundan daha fazla mülteci bizim ülkemizde yaşıyor. 700 bin civarında bu mültecilerin çocukları bizim eğitim imkanı sağladık. Okullarımızda okuyor. Onları hem barındırıyoruz hem okutuyoruz. Tabii biz bu anlamda bütün bunları yaparken Batı maalesef bu konuda iyi de sınav veremedi. Dünya da iyi bir sınav veremedi. Yani mültecilere yardım noktasında, barınma
aslında
noktasında.
Aslında hani veremedi mi, vermek mi istemiyor?
Yani vermek...
Vermek istemiyor.
Bence de vermek istemiyor. Çünkü hepimizin kafasında kazınan şey var. Çekoslovakya'daki, Macaristan'da polis kontrol noktasından kucağındaki çocukla kaçmaya çalışan bir babaya bir kameramanın, bir basın mensubunun çelme atması. Ya bunun ki kameraman yani basın mensubu yani. Yani bilinçaltının ne olduğu noktasında evet. Da bir örnek.
Evet, aynı şekilde Danimarka'nın göçmenlerin değerli eşyalarını alma konusunda düzenleme çıkartması.
Çocuklarının birçoğunun kaybolması.
Belçika Göç Bakanı'nın Yunanlı bakanla görüşürken gerekirse botlarını şişleyerek söylemesi gibi. Hakikaten akıl almaz tavırlar sergilediler. Tabii bugüne kadar Amerika'nın, Fransa'nın terör örgütlerine verdiği desteği keşke sığınmacılara verselerdi de bu sorun daha erken çözülebilseydi.
Son 13 dakikamız var. Vekilimiz merak etti. Son 13 dakika.
Evet. O zaman biraz da iç siyasete bakalım. Çünkü orada da hareketli bir dönemece girdik
ama
efendim.
Ama Bursa'yı konuşmayı da unutmayalım.
Orayı da konuşalım. Evet. Öncelikle anayasayla ilgili kritik bir referandum yapıldı.
Evet.
Sonrasında uyum yasaları çıkartıldı ve siyasi partilerin ittifakına imkan sağlandı. Evet. Şimdi 2019 yılında önce Mart'ta yerel seçimler var. Ardından Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri yapılacak.
Evet.
Çıkartılan bu düzenleme ve ittifak adımı bu seçimlere nasıl yansır?
Yani esasen bu ittifak hani son sadece seçimle ilgili olan oluşan bir şey değil. 15 Temmuz Türkiye'de bir turnusol kağıdı. 15 Temmuz'dan sonra özellikle Türkiye'deki milli ve yerli güçler, toplum katmanları büyük bir birliktelik içine girdiler. Ve 15 Temmuz'dan itibaren, bakın 15 Temmuz'a kadar hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin eleştirileri olmuştur, farklı şeyler olmuştur. Ama 15 Temmuz'dan itibaren hakikaten Türkiye'nin gelecekleriyle ilgili, menfaatleriyle ilgili bir müttefiklik, ittifak doğdu. Zaten biz Türkiye'deki istikrarsızlığın bizim en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi istikrarsızlıktı. Yani her seçimde bir Allah korusun bir koalisyon bizi en az 8-10 yıl geriye getiriyordu. Arkasından da bu siyasi bölünmüşlük zinde güçlere yani orduya, şuna, yargıya darbe yapma imkanı sağlıyordu. Biz anayasa değişikliğiyle bunu açtık. Peki bunu kimle yaptık? Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptık. Evet. Ve toplumda gerçekten büyük de bir teveccüh buldu. Şimdi gelinen nokta itibariyle ittifakın yasal zemini de düzenlendi. Aslında bu ittifak Türkiye'de seçimlerde her daim olan bir olay. Fakat ittifaklar daha önceden gizli, saklı, hile, düzenbazlıklarla oluyordu. Yani işte eğer ben bir başka bir partiden seçileceksem kendi partimden istifa ediyordum. O partiye geçiyordum. Hatta çok esprili şeyler de oluyordu eskiden. Partilerin işaretleri noktasında şeyler de oluyordu, sıkıntılar da oluyordu. Sonra birlikte seçime giriyorduk. Sanki farklı bir tek partiymiş gibi. Ardından da seçimden sonra zaten hemen kavgalar başlıyor, hemen ayrılıyorduk. Yeni bir işte ben partime, sen partime hesap oluyordu. Bunun örnekleri çok ama özellikle Türkiye'de biz toplumda var olan bu yerli ve milli birlikteliği, ittifakı aynı zamanda da şimdi biz bunun önündeki yasal engelleri de açtık. Ve hem Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla MHP Genel Başkanı'nın hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla bu yeni bir aşamaya geldi. Ve yapmış olduğumuz uyum yasasıyla da artık siyasi partilerin kendi amblemleriyle ama bir ittifak çatısı altında meclise girmelerinin önünü açtık. Bence de bu güzel oldu. Bunu en çok CHP eleştirdi. Aslında CHP'nin bunu eleştirmesi biraz da çaresizliğinden. Çünkü gerçi son günlerde ben bakıyorum. Yani dünkü meclisteki şeye de baktım. Onlar da bir nevi HDP ile şu anda bir zımmı ittifak içindeler. Ben bekliyorum seçimde HDP'de bir ittifaklarını.
Erken seçim ihtimali var mı?
Onda ben erken seçim ihtimalini düşünmüyorum. Yani bu konuda Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın açıklamaları var. Erken seçimler Türkiye'de özellikle AK Parti iktidarında hep zamanında yapılmıştır. Bir tek istisnası Cumhurbaşkanı'nın seçilememesi üzerine ki o da bir referandumla gelen arizi bir durum. Onun dışında Türkiye'de seçimler hep zamanında olmuştur. Hani belki bir aylık, iki aylık hani o seçim takvimiyle alakalı ileri geri almalar ki bunlar önemli değil ama ben bir erken seçim beklemiyorum.
Yani 2018 yani, yılı içerisinde yapılacağı söyleniyor.
Seçimler
bazı çevreler
zamanında olacak. Önce belediye başkanlığı seçimlerini yapacağız. Arkasından da hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de parlamento seçimlerini yapacağız. Ben seçimlerin zamanında olacağını düşünüyorum. Evet. Tabii bu seçimi sürekli gündemde tutmak, erken seçim olacak demek de ekonomiye de zarar veriyor. Birçok yatırım yapılmasının önünü de engelliyor. Bunların doğru olmadığını düşünüyorum. Yani biz işte 4 yıldana seçildik ama daha 1. yılın sonunda, 1,5 yılın, 2 yılın sonunda erken seçim gündeme getiriliyor.
Bunlar aslında tabii yanlış.
Burada bizim Cumhurbaşkanımızın, Sayın Genel Başkanımız aynı zamanda açıklamaları her seçimin zamanında yapılacağı yönünde.
Evet, ha. Biraz da Bursa'yı konuşalım. Çünkü programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Son 7 dakikamız var.
Evet.
Yurt dışında çok sayıda Bursa'dan yurt dışına gitmiş vatandaşımız yaşıyor.
Siz... Trabzon'u da hatırlatmak gerekiyor.
Tabii ki doğru, Trabzon'u da hatırlatmak
çok
gerekiyor.
Çok sayıda vatandaşımız var.
Çok
hepsine
sayıda
selam
vatandaşımız
olsun.
Var.
Selamlarımı iletiyorum, saygılarımı, sevgilerimi.
Teşekkür ediyoruz.
Iletiyorum.
Siz yurt dışında bulundunuz mu?
Çok. Yani yurt dışına çok gidiyorum. Burada yeri gelmişken de anlatayım. Yurt dışına gittiğimde otel odama gider gitmez ilk yaptığım iş bavulumu koyup hemen televizyonu açıp bütün kanallarını tarayıp bir ki özellikle de TRT çıkıyor.
Radyo mu? Radyosunu mu arıyorsunuz?
Radyosunu da radyo şeyine girdiğim zaman frekanstan radyosunu aramaya çalışıyorum ama daha çok televizyon kanallarımızdan özellikle yurt dışına yayın yapan TRT kanallarından birisini buluyorum ve onun sesini yüksekle açıyorum. O bize yalnızlığımızı, gurbette olduğumuzu unutturuyor. Tabii Bursa çok güzel bir şehir. Çok farklı bir şehir. Hakikaten yaşamanın keyif olduğu bir şehir. Tarihi var, işte doğal güzellikleri var.
Kültür, ayrı
kültürü
bir
var. Apayrı bir şehir. Bir de Bursa'nın şöyle bir özelliği var. Ben Trabzon kökenliyim. Bursa sadece Türkiye'nin bakiyesini değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesini taşıyan bir şehir. Yani mesela Ankara'da bazen ya da bir şehirde işte Adana'dan vardır, Diyarbakır'dan vardır, İzmir'den vardır. Ama Bursa'da Balkanlardan vatandaşlarımız var. Güney'den vatandaşlarımız var. Öbüsoy bütün Türkiye'nin hemen hemen her ilinden vatandaşlarımız var. Yani Bursa bir nevi küçük bir Türkiye prototipi ve Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden bir tanesi. Ben Bursa'nın bütün bu güzelliklerinin yanında Bursalılar da aynı zamanda çok çalışkan insanlar. Ben son Sayın Başbakanımız geldiğinde yapmış olduğum konuşmada da şeyi söyledim. Ben sizlerle gurur duyuyorum dedim Bursalılara. Nedenlerinden bir tanesi bir gün önce Mehmet Şimşek Sayın Ekonomi Bakanımızı dinlemiştim. Bursa Türkiye'nin ekonomik verileri noktasında. Arkasından da Bursa Sanayi Ticaret Odası Başkanı'nın Bursa ile ilgili ekonomik verilerini dinlemiştim. Şimdi Bursa Türkiye'de en çok ihracat yapan ikinci il İstanbul'dan sonra.
Evet.
Ve kişi başına düşen milli gelir noktasında Avrupa Birliği standartlarını yakalamış il. Gayri safi milli hasıl açısından muazzam bir il. Yani şu anda Bursa şehri tek başına Türkiye'nin 90'lı yıllarda yapmış olduğu ihracatı yapıyor.
Bu çok önemli bir şey.
Çok önemli bir şey. Evet. Çalışıyoruz, üretiyoruz. Ve bu çalışma ve üretme kültürü de yerleşmiş olan bir şehir.
Osmanlı'yı da büyütmüştü, Türkiye'yi de büyütüyor.
Aynı şekilde. Zaten bizim Sanayi Ticaret Odası'nın da şeyi sloganı, Bursa büyürse Türkiye büyür sloganı. Tabii bizim 2023 hedeflerimiz var biliyorsunuz. Ve 2023 hedeflerini şu anda yakalamış ve üzerine çıkmış şehirlerden bir tanesi. Yani bunda işte ihracat yapılan mamullerin kilogram dolar bazında fiyatı var. Biz o hedeflerin şu anda üzerindeyiz. O anlamda Bursa çok önemli. Bir huzur şehri.
Bir imar çalışmaları da devam ediyor, değil mi?
Fakat tabii ki sorunlarımız da var. Sorunlarımızın en önemlisi şu. Bursa bütün bu üretim ve en çok göç alması, cazibe merkezi olması nedeniyle göç alan bir il. Bu da bizde özellikle 60'lı 70'li yıllarda kurulan sanayi tesislerinin etrafında çok çarpık ve hızlı bir büyümeyi getirdi. Tabii bunu çözmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi bir de yerleşim yeri olan da bir il değil. Yani bir tarafı doğal sit Uludağ var. Öbür tarafı ovaları var.
Yeşil
Bursa. Böyle bir sıkıntımız var ama çok şükür özellikle AK Parti iktidarında muazzam yatırımlar yapıldı. Mesela şu anda Bursa Sabiha Gökçen Havalimanı'na 45 dakika. Yani ben şu an Sabiha Gökçen Havaalanı'nı kullanıyorum. Yani evimden çıkıyorum 45-50 dakikaya uçağa
hemen
yetişiyorum.
Evet,
hemen Bursa şeydeyiz. Evet. Bu da bize dünyayla olan irtibatımız noktasında zaten Bursa dünyayla irtibatlı olan bir şehir. Yeni bir kapı oldu. O anlamda ben özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyütülmesi, 3. havalimanı da bizim için çok önemli. Artık yetmiyor Sabiha Gökçen. Uçağa biniyoruz, 45-50 dakika uçağın içinde bekliyoruz. İneceğiz, havada 45-50 dakika bekliyoruz. Dört gözle 3. havalimanının bitmesini bekliyoruz. Bu İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir otobanını ben çok önemsiyorum. Muazzam bir gelişme sağladı. Bursa güzel bir şehir. Yani ben efendim, Bursalı hemşerilerime de özellikle
mesajınızı alıp bitirelim.
Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Evet, bitiriyoruz herhalde, değil mi?
Evet.
Evet, ben öncelikle 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle tekrar tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum. Yine bu programda bu güzel söyleşiyi yapma imkanı tanıdığınız için tüm TRT çalışanlarını şahsınızda tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. TRT bizim için çok önemli. Gerçekten önemli bir kurum. Yani parasal şeylerin ötesinde bir kurum. Ve ekranları başındayız. Bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza ve Bursa'da hemşerilerime de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet,
çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de düşüncelerinize katılıyoruz efendim. Sağ olun.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Kit Komisyonları üyesi, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Avukat Zekeriya Birkan stüdyo konuğumuzdu. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikteydi. Size de teşekkür ediyoruz
teşekkür
geldiğiniz için. Haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis gündemi.